Ayrım 11, sayfa 162. Bir keresinde Floransa'da dolaşırken şık bir terzihaneye dikkatimi çekmişti. Kapının yanındaki madeni levhada terzihanenin 19. yüzyıl ortalarında kurulduğu ve özellikle resmi kıyafetlerin ve askeri üniformaların dikildiği yazılıydı. Levhanın üstündeki küçük bir camekanda askeri önderler, devlet başkanları ve üst dereceli diplomatlar gibi mağazanın tanınmış bazı müşterilerinin resimleri vardı. İçeri girip müdürle konuşmak istedim. Uzun yüzüyle papaza benzeyen, ince elli ve ipek gibi kır saçlı bir Floransalı yanıma geldi. Kendime iki askeri üniforma diktirmek istiyorum. Biri gündüz, biri gece için dedim. Müdür, yardımcılarından ikisini çağırarak ölçü almalarını söyledikten sonra, ''Hangi orduda görevlisiniz efendim?'' diye sordu. ''Tek kişilik bir orduda'' dedim. Müdür sinirli sinirli güldü. ''Ah, bu her heykelin düşüdür değil mi? Herhalde yedek kuvvetlerdesiniz.'' ''Hayır, fakat şimdi giyilmekte olan ya da geçmişte giyilmiş olanlara benzemeyen iki üniformaya ihtiyacım var.'' Müdür durakladı ve beni süzdükten sonra, ''Aktör olmalısınız.'' diye gülümsedi. ''Bu üniformaları bir oyunda ya da bir filmde mi giyeceksiniz? Yoksa bir televizyon programında mı?'' İki yardımcısı ellerinde kalemlerle bana ilgiyle bakarken adam sözlerini doğrulamamı bekliyordu. ''Hayır, aktör değilim. Buna bir kişilik tiyatroda diyebilirsiniz.'' dedim. Müdür bu kez gülümsedi. ''Üniformalar belli bir ülke ya da ordununkine benzememeli ama görenleri yüksek rütbeli bir asker olduğuma inandırmalı.'' Müdür kuşkulanmıştı. Soğuk bir sesle ''İşe başlamadan önce bu siparişinizi nasıl ödeyeceğinizi sorabilir miyim efendim?'' dedi. ''Kabul ederseniz İsviçre frangı olarak ödeyeceğim, hem de peşin.'' Adam ferahlamıştı. ''Burada biz 100 yıldır forma dikeriz ama böyle bir istekle daha önce hiç karşılaşmamıştık. Üniforma, giyenlerin kolayca tanınmasını ve başkalarından ayırt edilmesini sağlayan, kendi özgü biçimde dikilmiş bir kıyafettir. Üniforma takvimdeki tarih kadar eskidir. Oysa sizin istediğiniz...'' Uygun bir kelime bulmak için duraklayınca sözünü kestim. ''Ne istediğimi şimdi kendine söylediniz işte. Giyenin kolayca tanınmasını ve başkalarından ayırt edilmesini sağlayan bir kıyafet istiyorum. Yalnız bu diğer üniformalardan ayrı olacak. Zor bir iş ama sanatkarlığınıza güveniyorum.'' Müdür sözlerimi onaylarcasına başına salladı ve kısa bir süre düşündükten sonra yardımcılarından son 25 yıldır dikilen önemli üniformaların çizim ve fotoğraflarının bulunduğu albümleri getirmelerini istedi. Yanıma oturup not almaya hazırlandı. ''Üniformalarınızın nasıl bir hava taşımasını istiyorsunuz?'' derken hava kelimesinin üstüne basmıştı. ''Güç, fakat mutlak bir güç değil. Bana önemli bir görünüm versin ama göze batmasın. Üniformamı madalya ve kurdelelerle süslemeyecek, içine gömlek giyip kravat takacağım.'' Sözlerimi not edip konuşmamı bekledi. ''Yüksek komuta, 20. yüzyıl yazılı albümü incelemeye başladım. Göğsümün darlığını kapamak için İngiliz üniformalarındaki gibi geniş bir yaka isterim. İki yardımcı çizimini gösterdiğim üniformanın numarasını not ettiler. Fakat şu İtalyan üniformasındaki gibi kravatın görünmesini sağlayacak biçimde yakanın önü açık olmalı.'' Yardımcılar bunu da hemen not ettiler. Müdür başka bir albüm açtı. ''Cepler de şu İsveç üniformasındaki gibi olsun mu?'' ''Güzel. Fakat boynumun uzunluğunu kapatmak için arka yakanın gömleğin fazla görünmeyecek kadar yüksek tutulmasını istiyorum.'' Adam üçüncü bir albümün sayfalarını çevirdi. ''Brezilya Hava Kuvvetleri'nin üniformasında olduğu gibi sanırım. Resmi ikimiz de dikkatle inceledik. Pek hoşuma gitmedi. Sonunda yakanın bir NATO ülkesi üniformasında olduğu gibi dikilmesini kararlaştırdık. Ceketin kolları da bir Çin üniforması gibi olacaktı.'' Müdür, ''Ya apoletler?'' diye sordu. ''Varşova Park'ta genelkurmay başkanlarının apoletlerine ne dersiniz?'' diye sordum. ''Bunların apoletleri oldukça büyük. Böyle daha geniş omuzlu görünürüm.'' Kabul etti. Şapkaya sıra gelince bazı sorunlar çıktı ortaya. Burnumun uzunluğunu kapatıp alnımı geniş gösterecek yüksekçe bir şapka istediğimi anlattım. Müdür kibar bir tavırla, ''Yüzünüzde bir kusur yok efendim.'' dedi. ''Giydiklerime hiç uymayan bir yüzüm var. Yüzümü değiştiremeyeceğime göre ona uygun bir kıyafet bulmamız gerek.'' ''Evet tabii, yüzünüze en iyi giden 1940'ların başında giyilen Alman şapkalarıdır. Çok bilinir onlar, göze batar öyle değil mi?'' ''Evet biraz.'' Sonunda Alman şapkasını esas alarak Sovyet Süvari Birliği ve Amerikan Hava Kuvvetleri'nde giyilen şapkalardan esinlenerek istediğim biçim üzerinde karara vardık. Gündüz giyeceğim üniforma için ellerinde bulunan en iyi cins haki renkli kumaşı seçtim. Gece üniforması da lacivert flanelden olacaktı. Ismarladığım iki üniforma ötekilerden iki kat daha pahalıydı ama sesimi çıkarmadan parayı ödedim. Müdür sevinmişti. Beni kapıya kadar geçirip ilk provanın ertesi gün yapılacağını söyledikten sonra "Tabii beni ilgilendirmez ama bu üniformaları neden diktirdiğinizi sorabilir miyim acaba?" diye sordu. Bir kadını memnun etmek için. Onu ancak üniforma giyince heyecanlandırabiliyorum. Oldukça kaprisli bir kadın olmalı diye mırıldandı. İlk prova için gittiğimde beni büyük bir salona alıp üçlü aynanın önüne götürdüler. Çevreme bakındım. Terziler ve yardımcıları tanıdığım üniformalar içinde manken gibi duran adamları prova ediyorlardı. Müşterilerin bazıları da prova için soyunmakta ya da işleri bittiği için giyinmekteydi. Salondan çıkmakta olan subaya baktım. Apoletlerinden albay olduğu anlaşılıyordu ama görev aldığı ülkenin ve ordunun hangisi olduğunu çıkaramadım. Ben aynaya dönünce göz göze geldik. Ceketimin kollarının henüz takılmamış olmasına ve ayağımda pantolon bulunmamasına rağmen daha yüksek rütbeli olduğumu sanıp selam verdi. Ancak selamını aldıktan sonra verdiğim selamın üniformam gibi askerce olması gerektiği aklıma geldi. Birkaç kez denedikten sonra sanki sağ kolumdan daha önce yara almışım gibi sol kolumu gösterişsiz bir hareketle kaldırıp elimi şapkanın kenarına götürerek selam vermeyi kararlaştırdım. Bence bu selam biçimi üniformamın ve bu üniformayı giyen adamın ruhunu yansıtıyordu. Daha sonra provalarda bu şekilde selam verme olanağı buldum. Üniformamı gören her subay hemen selam çakıyordu çünkü. Bunlardan biri şişmanladığı için üniformalarını genişlettiren ve göğsünde bir sürü madalya bulunan bir generaldi. Üniformama bakıp beni, meşaleyi kendinden daha genç birine geçiren yaşlı bir askeri içten gülümsemesiyle selamladı. Provamı yapan terzinin soylu bir İspanyol ailesinden geldiğini söylediği genç bir yüzbaşı da genç askerlerin yaşlı komutanlarına verdikleri saygıyla bana selam verdi. Sonunda üniformalarım hazırlanıp otelime gönderildi. Kurdele ve madalyaların takıldığı ceketlerin sol tarafına iki ince karton parçası takıp ikisini de balkona astım. Floransa'nın ilkbahar güneşi altında birkaç saat kalıp kumaşın rengi biraz solunca kartonları çıkardım. Karton parçalarının kapattığı yerlerin rengi koyu kalmıştı. Boyayla buraları daha da koyulaştırdım. Maskeler, tiyatrolarda kullanılan kostüm ve süsler satan bir dükkandan şapkalar için iki meleğin tuttuğu jet uçağı, apoletler için de kaplumbağa biçimde sahte nişanlar aldım. Üniformamı giyip Floransa'dan ayrılmaya hazırlandım. Otelin danışmasında oda anahtarını geri verirken gözü üniformama takılan görevli beni tanımadı bile. Adımı söyleyince asker gibi hazır ol durum alıp özür dedi. Şaşkınlıkla hava kuvvetlerinde olduğunuzu bilmiyordum dedi ve uzattığım anahtarı saygıyla aldı. Hava kuvvetlerinde değilim fakat hayatımız süresince hepimizin de üniforma giydiği zamanlar oldu diyerek kolunu okşayıp üstündeki üniformayı gösterdim. Fakat böyle bir karşılaştırma yapılamayacağını söyleyerek bavullarımı arabaya taşımak için diretti. Üniformamı gören otelin araba parkındaki görevli, benden önce gelip kapıda bekleyen otel müşterisi 5-6 kişiyi görmezlikten gelerek hemen koşup arabamı getirdi. Üstümde üniformam, bütün Avrupa'yı dolaştım. Şapkamdaki işareti gören trafik polisleri çok kez öteki araçları durdurup kırmızı ışıkta bana geçme hakkı veriyor ve selam duruyorlardı. Ben de kendime özgü selamımla karşılık veriyordum. Bir gün ana yoldan oldukça içeride bulunan bir dağ kasabasındaki orta çağdan kalma bir kaleyi görmek istedim. Arabamı karakolun önüne çekip içeri girdim. Üniformamı gören 3 polis ayağa fırlayıp selam durarak ceketlerin önünü iliklemeye çalıştılar. Sadece kaleyi gezmek isteyen bir turist olduğumu söyledimse de hazır ol vaziyetinde durmaktan vazgeçmediler. Kaleyi gezerken arabama göz kulak olmasını istediğimde şefler hemen adamlarından birini arabanın yanına göndereceğini söyledi. Yemeklerde sıra beklenen lokantalarda doğruca baş garsonun yanına giderdim. Üniformamı gören adam garsonlara yeni bir masa getirmelerini ya da boşalan bir masayı hemen temizlemelerini emrederdi. Birkaç dakika içinde masaya oturmuş olurdum ve yemeğimi getirirlerdi. Sırada bekleyenler seslerini bile çıkaramazlardı. Binmek istediğim bir uçakta yer yoksa bilet verilen kısma gider ve çoğu kez hemen yer bulurdum. Bir keresinde sahte nişanlarıma gözü takılan bir görevli, bana ancak uçağın kuyruk kısmında yedek servis koltuğu olarak kullanılan yeri geri verebileceğini söyleyip kızarıp bozararak özür dilemişti. Yardımına teşekkür edip verilen yeri kabul ettim. Bileti kesip beni terminalden uçağa kadar götürmesi için hava yollarının arabasında hemen çağırmıştı. Uçağa binmek üzere merdivenlere çıkarken pilot beni karşılamak üzere kapıda bekliyordu. Selam verip uçağın ön kısmında yer bulunamadığı için özür diledi. Uçakta olmamdan etkilendiği açıkça görülen hostes beni yerime kadar götürüp yol boyunca bana herkesten fazla ilgi gösterdi. Önümdeki iki sırada aralarında yüksek sesle konuşan Rutenalı bir aile oturuyordu. Yeni bir ülkeye giden göçmenler olduklarını, ailenin evli bir çift ile 6-7 yaşlarındaki oğulları ve iki büyük anneden oluştuğunu az sonra anladım. Oğlan tam önümdeki koltukta pencere kenarında oturuyordu. Oturduğum yer son koltuk olduğundan geriye gitmediği için bacaklarımı çocuğun koltuğun altına uzatmak zorunda kalmıştım. Kalkıştan sonra biraz uyumak istemiştim ki çocuk oturduğu yerde hoplayıp zıplamaya başladı. Oturup kalktıkça koltuk bacaklarımı eziyordu. Pencereye doğru eğilip fısıltıyla çocuğu çağırdım. Döndü ve pencere ile koltuk arasındaki dar boşluktan kendisine baktığımı gördü. Rutena diliyle "Adın ne?" diye fısıldadım. "Tomek," dedi. "Beni görüyor musun Tomek?" Başını salladı. "Beni duyuyor musun?" Yine başını sallayarak karşılık verdi. "Bak Tomek, şimdi dikkatle dinle beni. Kanat üzerindeki şu koca koca motorları görüyor musun?" Tomek dışarı baktıktan sonra yeniden bana dönüp başıyla onayladı. "Güzel. Seni o motorun içine atarsam ne olur bilir misin?" Çocuğun gözleri korkuyla büyüdü. "Ne olur?" "Motorlar seni paramparça doğrar, ince uzun sosis haline getirir ve aşağı atarlar. Orada da köpekler bu sosisi yerler." Tomek korkuyla bana bakıyordu. Biraz daha öne eğildim. "Eğer zıplar ve beni bir daha uyandırırsan seni o motorun içine atarım." Çocuk kıpkırmızı kesilip başını çevirdi. "Anne, anne," diye bağırarak annesini uyandırmak için sarsmaya başladı. Oturduğum yeri göstererek, "Şu adam benim motorun içine atıp sosis yapacağını söylüyor," dedi. Şapkam dizimin üstünde uyur gibi yaptım. Kadın ilk önce şapkama, sonra da yüzüme bakıp yüksek sesle, "Bırak saçmalamayı Tomek," diye söylendi. "Artık ülkemizde değiliz. Bu subay bizim dili nereden bilecek? Uydurmalarına artık son ver. Kes sesini ve uyu." Tomek geriye dönüp bana baktı. Birkaç dakika uyur gibi yaptıktan sonra gözlerimi açıp öne eğildim. "Bir şeyler uydurmayı bırak Tomek," dedim. "Yoksa seni ince uzun bir sosis yaparım ve seni yiyen köpeklerden başka hiç kimse tanıyamaz." Tomek'in beti benzattı. Yeniden "Anne, anne," diye haykırdı. "Bu adam benim motorun içine atacağını söylüyor. Sosis olmak istemiyorum. Köpekler yemesin beni." Annesi gözlerini açarken ben kapattım. Kadın "Yeter artık Tomek," diye bağırdıysa da beni uyandırmaktan korkarak sesini alçalttı. Kızgınlıkla "Seninle konuşan olmadı. Uydurma artık. Bir daha yalan söylersen seni döverim," dedi. Gözlerimi açmadan önce birkaç dakika bekledim. Tomek koltuğun koluna yapışmış bana bakıyordu. Sokulup "Annen sana inanmıyor Tomek," dedim. "Hiç kimse de inanmaz. Belki de beni görmek istemediklerinden. Ben seninle konuşuyor muyum?" Çocuk dudakları titreyerek başını iki yana saldı. "Ben burada mıyım Tomek?" Başını hayır anlamında salladı. "Fakat yine de seni sosis yaparım değil mi?" Başıyla onayladı. "İyi, ben şimdi uyuyacağım. Sakın beni rahatsız etme." Arkama yaslanıp uyudum. Ne zaman uyanıp gözlerimi açsam Tomek'in aralıktan bana baktığını görüyordum. Gülümsüyordum ama o karşılık vermiyordu. Havaalanında gördüm onları. Tomek'in elinde onları karşılayan göçmenlik bürosundan bir hostesin verdiği kocaman bir miki fare vardı. Pasaport kontrolü sırasında çocuğun yanına gittim ve gülümseyerek İngilizce "Miki faren ne kadar güzel. Umarım burada iyi vakit geçirirsin," dedim. Hostes sözlerimi rutin diline çevirince Tomek'in annesi, babası ve büyük anneleri bana dönüp gülümsediler. Ama çocuk taş kesilmiş gibi duruyor, beni görmüyordu. Annesi kolunu çocuğun omzuna dolayarak "Subaya teşekkür et," dedi. Tomek gözlerini açarak korkuyla "Hangi subay?" diye bağırdı. "Ben burada subay falan görmüyorum." Annesi bakışlarını hemen kocasına çevirince adam çocuğu azarladı. Onlar Tomek'e doğru eğilmiş, bir şeyler söylerken kolumu kaldırıp selam verdim. Ve üstümde çocuğun korku dolu bakışlarıyla oradan uzaklaştım. Akrobatların ve beceri sahibi kişilerin ölüme kolayca meydan okumalarını sağlayan o garip psikolojik güç beni her zaman büyülemiştir. Ayrıca çalışma hayatında devamlı tehlikeyi göze alan bu kişilerin özel yaşantılarında hiçbir şeyi şansa bırakmayışları da bence aynı şekilde hayret vericidir. Çeşitli gösterileri ve kumarhaneleriyle tanınan bir kentte kalmıştım. Lüks bir otelde gösterileri seyrederken akşam yemeğini yedikten sonra 3. sınıf gece kulüplerine, barlara ve kahvehanelere giderdim. Bir gece yolda yürürken bir baba ile kızının çalıştığı bir kulüp gözüme çarptı. Kapının önündeki ışıklı cam mekanda kocaman bir atlanlı karşısındaki genç kadına doğru fırlatan bir adamın resmi vardı. Resmi çeken atlanlı sahnenin 2 metre üstünde baba ile kızın arasında uçarken yakalamıştı. Güzel vücutlu, ince yapılı kadın kollarını ileri uzatmış, yüzü havada uçan atlanlığına dönüp bekliyordu. Gösteriyi seyretmek için kulüpten içeri girdim. İçeride çoğu erkek olan 50-60 seyirci vardı. Barmen Bir gecede gösteri iki kez seyreden müşterilerin ertesi gece gösteri için değil, kadını görmek için geldiklerini anlattı bana. At nalını atan adam sahneye çıktı. 50 yaşlarında, kısa boylu fakat güçlü biriydi. Başı oldukça büyüktü ve sanki çok ağırmış gibi çenesini kalın boyuna doğru bastırıyordu. Kalın ensesi de kat kattı. Saçları kepçe kulaklarının arkasına kadar dökülmüştü. İçeriye göz gezdirirken iki gözü sanki ayrı yerlerde bakıyordu. Elinde tuttuğu at nalı demir dökümdü ve gerçek bir at nalından 2-3 kat daha büyüktü. Nalı iki eliyle başının üstüne kaldırıp bir an havada tuttuktan sonra yere bıraktı. Nal gürültüyle yere düştüğünde seyirciler alkışlarken adam irili ufaklı dişlerini göstererek gülümsedi. O sırada kadın sahneye çıkıp adama doğru ilerledi ve sanki sevgilisiymiş gibi kucakladı. Bu dışarıda resmini gördüğüm kadındı ama fotoğrafı kendisinin yanında hiç kalıyordu. Başak rengi saçlarını tepesinde toplamıştı. Yüzüne masum bir anlam veren iri gözleri vardı. Boynu uzun, omuzları ince, yuvarlak göğüsleri küçüktü. Düzgün kalça ve baldırlarını kısa bir ipek etek örtüyordu. Bacakları 16 yaşında bir kızınki gibi düzgün ve pürüzsüzdü. Yüksek topuklu ayakkabılarıyla kalçalarını hafifçe sallayarak sahnede yürüdü. Adam elinde at nalıyla sahneden inip seyircilere doğru ilerledi. Gür bir sesle seyircilerden birinin nalın ağırlığına bakmasını istedi. Ben kalktım ve nalı elime aldım. Öylesine ağırdı ki az daha düşürecektim. Adam nalı geri alıp başının üstünde tutarken bunu kızın boynundan geçirip saçının bir tenine bile değdirmeden kızın omuzlar üstünde oturtacağını açıkladı. Sahneye döndü. Kendisi sağda, kızı da sol taraftaki yerlerine aldılar. Birbirlerinden 6-7 metre uzakta duruyorlardı. Omuzlarına koruyucu destekleri geçiren kızı aydınlatan projektörler az sonra adamın üstüne çevrildi. Nalın ağırlığı nedeniyle plastik çemberle oynayan bir çocuk gibi nalı kaldırıp sıkıca tuttu. Kız ise çok sakindi. Elleri kalçalarında, başını dik tutarak adama döndü ve hazır olduğunu bildirdi. Sahne iyice aydınlanırken davul çalmaya başladı. Adam sağ eliyle havaya kaldırdığı nalı öptükten sonra bacaklarını açtı, sola doğru büküldü ve nalı beline kadar indirdi. Bir an hareketsiz kaldıktan sonra birdenbire sağa kaykıldı ve nal elinden fırladı. Seyirciler solukları kesilmiş beklerken kız bakışları adamın üzerinde sakin bir şekilde gülümsüyordu. Nal omuzlarını hafifçe geçmiş görünüyordu ama çarpmasıyla kızın vücudu sarsılmıştı. Alkış seslerine birbirine vuran zillerin sesi karışıyordu. Kız omuzlarından güçlükle çıkardığı nalı sahnenin ortasına doğru ilerleyen adama uzattı. Adam nalı yeniden öptü ve alkışlar artarken kıza sarıldı. Parayı ödeyip sahne arkasına geçtiğimde onlar kulüpten ayrılmak üzereydi. Kendimi tanıtıp gösteriye hayran kaldığımı söyledim. Gösterilerini görmek için yeniden kulübe gelmekle kalmayıp sadece benim için yapacakları bir gösteri için gece kulübünden aldıkları bir haftalık ücret kadar para ödeyeceğimi anlattım. Şaşırdılar ama önerimi görüşmek üzere birlikte yemek yemeyi kabul ettiler. Lokantada adam bana bu gösteriyi 20 yıl karısıyla yaptığını, onun ölümünden sonra kızının kendisiyle çalıştığını anlattı. Bu işi uzun yıllardır yaptığı için fazla çalışmasına gerek olmadığını ve önerdiğim ücret karşılığında izinli oldukları gün benim için gösteriyi memnunlukla tekrarlayacağını söyleyerek şaka yolla hedef olarak kızını yerine alıp almayacağımı sordu. Ben adamla konuşurken kız susup bizi dinlemişti. Ona dönüp babasıyla yaptığım anlaşmayı nasıl karşıladığını sordum. Omuzlarını silkerek gösteriyi bir kişinin ya da yüzlerce seyircinin izlemesinin umurunda olmadığını söylerken canının sıkıldığı gözümden kaçmadı. Babası bir yere telefon edeceğini söyleyerek kalktığında kıza canını sıkacak ne yaptığımı sordum. Kısa bir süre durakladıktan sonra bütün seyirciler gibi benim de gösterinin yükünün babasında olduğuna inandığımı söyledi. Parayı babasına teklif etmemiş miydim? Fakat hiç kimse bu gösteriyi kendisi olmadan babasının yapamayacağını anlamıyormuş. Babası birlikte çalışacağı birisini bulamazmış. Annesinin babasıyla birlikte çalıştığını hatırlattığımda doğuştan kör olan annesi için bu işin kolay olduğunu söyledi. Babasına ayrılıp devamlı benim yanımda kalırsa kendisine her zaman para ve eğer isterse sahnelerde çalışma olanakları sağlamakla memnun olacağımı anlattım. Yüzü bir anda değişti. Annesinin ölümünden sonra babasının tek yakınının kendisi olduğunu, adamın onsuz yaşayamayacağını, ondan ayrılmasını önermekle insanları çok az anladığımın ortaya çıktığını söyledi. Babası yanımıza döndüğünde neşeli görünüyordu. Anlaşmamızı kutlamaya hazır olduğunu açıkladı. Kızarmış yanaklarını görünce adamın yanımızda olmadığı süre içinde birkaç kadeh yuvarladığını anladım. Ismarladığım şampanyayı içerken çalıştığı yerleri ve gösteriyi seyretmek için gelenleri anlatıyordu. İçkisinden anca bir iki yudum alan kızın ise babasının bardağı boşaldıkça endişesi artıyordu. Bana karşı soğuk ve kayıtsızdı. Vakit ilerledikçe benden hiç hoşlanmadığını fark ediyordum. Babasının hatırını orada bulunmama karşı çıkmıyordu. Babası hem içiyor hem de henüz çocukken evden kaçtığını, okuma yazma öğrenmediğini anlatıyordu. Sadece at nalını atmayı öğrenmiş. Daha sonra karısı çocuğuna ve kendisine bakmış. Şimdi kızı evi yönetiyor, iş önerilerini görüşüp anlaşmaları imzalıyor ve masrafları ödüyormuş. Kızı içki içmesine göz kulak olmasa sürünürmüş. Ayrılmadan önce benim için yapacağı gösteriye karşılık adama bir miktar para verdim. Paraları aldı ve anlaşmamızdan memnun olduğunu söyleyerek kendileriyle buluşacağım yeri ve saati bildirdi. Arabaların arkasına takılan o vagon evlerden birini kiralamışlar, onun içinde oturuyorlardı. Verilen saatte arabamla kent dışında bulunan o eve gittim. Adamın kafayı çektiği açıkça belli oluyordu. Bir kasa viski getirdiğimi görünce sevinci daha da arttı. Sesimi duyan kız da vagondan çıkıp yanımıza geldi ve beni soğuk bir tavırla selamladı. Babasının getirdiğim şişelerden birini açıp başına dikmesine canı iyice sıkıldıysa da sesini çıkarmadı. Kahve yapmak için eve girdiğinde adam bana nalı nerede ve kime atmasının önemli olmadığını, bu işi sahnede yer altında ya da açık havada yapacağını söyleyip eve doğru yürüdü. Geri geldiğinde nal elindeydi. İlk şişesini uzatıp istediğim yere koymamı söyledi. Vagon ev boyunca yürüyüp şişeye koydum ve yanına döndüm. Adam kendisiyle şişe arasındaki uzaklığı ayarlar gibi dururken, bu işi gözleri bağlı da olsa yapabileceğini söyleyerek övünüyordu. Sözlerini kuşkuyla karşıladığımı bildirince mendilimi istedi ve abartılmış bir tavırla mendilde delik olup olmadığına bakmamı söyledi. Mendilimi çıkarıp inceledikten sonra adamın gözlerini bağladım. Gözleri bağlı olarak tıpkı sahnede yaptığı gibi atış hazırlandı ve az sonra da nalı sanki kement kadar hafifmiş gibi ileriye fırlattı. Nal havada uçarak şişenin üstünden geçiverdiğinde adam da mendili çözdü. Başımı hayretle sallayarak gidip nalı aldım. Adam gülüyordu. Nalı elimden alıp havaya fırlattı ve sanki çok hafif bir şeymiş gibi yere düşerken yakaladı. Bu arada kız kahveye getirmişti. Biz kahveleri içerken adam da şişeyi başına dikti. Kızın yine canı sıkılmıştı ama bu kez de sustu. Adam kızına şişenin daha da ilerisinde durmasını söyledi. O gün için gösteriyi yeterli bulduğumu, başka gün yine geleceğimi söyleyerek karşı çıktımsa da, adam ne kadar sarhoş olursa olsun, nasıl yerini bulacağını ısrarla söylüyordu. Bir şişe viski içtikten sonra bile kızını incitmeden nalı omuzlarından geçireceğini söyleyerek bir aylık kazancı üzerine bahse girmek istedi. Gösteriyi bir başka güne bırakması için yalvardım. Bağırarak kızının korkmadığını ve bahsi kaybetmekten benim korktuğumu söyledi. Kızı hiçbir zaman incitmezmiş. İyice sinirlenmişti. Öfkeyle kızını vazgeçirmek istiyorsam bir kere denememi istedi. Adamın ikinci bir şişe açtığını görünce kızı kenara çekip sadece kendisiyle bir kez daha görüşebilmek ve babasından ayrılması için ikna etmek amacıyla özel bir gösteri istediğimi anlattım. Babasının kendisini nasıl kullandığının farkında değil miydi? Üçüncü sınıf bir gece kulübünde sahneye çıkmakla kızının canından çok içkisini düşünen yaşlı sarhoş için her şeyini feda ettiğini söyledim. Nal kendisine çarparsa neler olacağını kestirmek için geniş hayal gücüne gerek olmadığını, 6 kilo ağırlığındaki demirin başındaki her kemiği kıracağını, gözlerini, burnunu parçalayacağını, çenesini kırıp dişlerini dökeceğini bir anlattım. Ya da boynu kırılacak ve yaşadığı süre başı yo-yo gibi sallanacaktı. Boynuna geçirdiği koruyucu desteği takmayı bıraktı. Yüzü kıpkırmızı olmuş ve gözleri öfkeyle parlıyordu. Sakin bir sesle benim kendisine bir kere bile dokunmam yerine babası tarafından ömür boyu sakat bırakılmayı iyi tuttuğunu söyledi. Kendinden emin adımlarla yanımdan uzaklaşıp şişenin ilerisinde durdu ve ikinci şişeden son yudum alan babasına seslenip hazır olduğunu bildirdi. Adam nalı elini aldı. Kalbim hızla çarpmaya başlamıştı. Yine de atmasını işaret ettim. Öne doğru eğildi ve bir saniye içinde doğrulup nalı fırlattı. Nalın havada uçmasını, pat diye kızın omuzları üzerindeki desteğe geçmesini dikkatle izledim. Nalı boynundan çıkaran kız dosdoğru babasının yanına gidip ayakları dibine bıraktı ve yanağını, boynunu, ellerini öperek arkasını okşadı. Parayı adama uzattım. Gitmek üzere arkamı döndüğüm sırada kız benimle konuşmak istediğini söyledi. Birlikte adamın yanından uzaklaştık. Neden viski getirdin ona? İçmesini istedim. Sakat kalmamı ya da ölmemi görmek için mi? Ya da ben gittikten sonra bunların olması için. Neden? Karşılık vermedim. Bana hiçbir zaman sahip olamayacağını bildiğin için. Belki de. İlk kez görüyormuş gibi süzdü beni. Söyle bana, sen kumarbaz mısın? Burası kumarbazların kenti. Pekala, şimdi seninle bahse girelim. Şimdiki gibi sarhoşken babamın karşısında hedef olarak durmak yürekliliğini gösteremeyeceğine bahse girerim. Ölmeye niyetim yok. Fakat benim ölümümü görmek için para ödedin ona. Sen bir katilsin. Dinle beni. Şimdi babamın karşısında durmana karşılık kendimi koyuyorum ortaya. Kendini mi? Evet, bana sahip olabilirsin. Tabii sağlam kalırsan. Kabul ediyorum. Şaşırmıştı. Eğer ona beni beraberinde götürmek için geldiğini söylersem sağ çıkamazsın buradan. Ona ne istersen söyleyebilirsin, ben hazırım. Adam çimlerin üzerine uzanmış göğe bakıyordu. Yanı başında da yarıya kadar dolu bir bardak vardı. Kız, yeni bir bahse girdik dedi ve beni gösterdi. Bu kez karşında o duracak. Adam, ne diye homurdandı. Benim durduğum yerde o duracak. Güçlükle ayağa kalkarken, daha önce hiç hedef olarak durdun mu diye sordu. Çok kez dedim. Öyle mi? Kız omuza geçirilen desteği olarak daha önce durduğu yere götürdü beni. Çok terliyorsun. Ceketini çıkarsan iyi olur diye güldü. Ceketimi çıkardım. Korktuğum zaman terlerim hep. Deri desteği omuzlarıma yerleştirirken ili çeneme deyince hemen çekti. Alaylı bir sesle. Nal çarparsa kafandaki bütün kemiklerin kırılacağını bilmek için hayal gücüne gerek yok değil mi? Diye sordu. Destek takılmıştı. Ben şimdi gidiyorum. Kıpırdamadan durmalısın. Nal havadayken kıpırdarsan... Biliyorum. Kafamda parçalanmadı, kemik kalmaz. Başıyla onaylayıp beni yalnız bıraktı. Savaşta tanık olduğum bir idam sahnesi gözümde canlandı. Askerler genç kaçağı avluya getirip bir direğe bağlamışlar ve biraz uzaklaştıktan sonra geri dönüp sıraya dizilmişlerdi. Komutanları da yerini alıp kılıcını kaldırmıştı. Açılan yaylım ateşini duyduğum anda mahkumun tıraşlı kafasının da paramparça olduğunu görmüştüm. Kan, beyin ve kemik parçaları çevreye saçılmıştı. Gövdesi titremiş ve havası boşaltılan lastik bir bebek gibi gevşeyip yere yığılmıştı. Kız hazır mısın diye seslendi. Hazırım diye bağırarak gözlerimi kapattım. Artık kaçamazdım ve adam beni öldürmeye, hedefini şaşırmaya ya da nalı omuzlarıma geçirmeyi niyetli olup olmadığını hiçbir zaman bilemeyecektim. Saçma bir inat yüzünden yaşayıp yaşamamam gibi yaşlı bir sarhoşun elindeydi. Bomba düşmeden önce sığınağın içindeki gibi derin bir sessizlik oldu. Gözlerim kapalı, havada uçan demirin her an bir yerime çarpmasını bekliyordum. Birdenbire iki demirel bütün vücudumu sarsan bir güçle omuzlarımı yakaladı. Ağır ağır elimi kaldırıp soğuk madene dokundum. Gözlerimi açtım. Nal, terden sırılsıklam olan deri desteğin üzerine geçmişti. Kız bana yardım etmek için yanıma gelmeden titreyen ellerle nalı çıkardım. Demek sağ kalabildin dedi. Şimdilik evet, bahsi kazandım ve ödülümü almaya hazırım. Nasıl istersen. Birlikte masaya doğru yürüdük. Ayakta duramayacak kadar sarhoş olan adam yürekliliğimi içmek istiyordu. İçki içmek yerine kızını gezmeye götürmek istediğimi söyledim. Yeni bir şişe açtı, bizimle ilgilenmedi bile. Kız konuşmadan benimle arabaya doğru ilerledi. Doğruca kaldığım otele gittik. Odaya çıkarken yukarı içki getirmelerini söyledim. Garson gittikten sonra kız bana dönüp, ''Bana nasıl sahip olmayı istersin? Doğru dürüst mü yoksa dolambaçlı yoldan mı?'' diye sordu. Soyunmaya başladı. Çırılçıplak kalınca onu sahnede ilk gördüğüm geceki gibi soğuk ve kayıtsız bir tavırla önümde durdu. İstediğin özel bir yer var mı? Yatak örtüsünü çektim, yatağa yattı ve yastığa yaslandı. Ne zaman diye sordu. Şimdi. Omuzlarından tuttum. Nal'ın ağırlığını çekemeyecek kadar narindi. Uzan dedim. Uzandı ve başka diye sordu. Odanın içi loştu. Ona nasıl dokunacağımı bilemiyordum. Yanına uzandım. Dudaklarımdan kaçmak için başını çevirirken elleri hafifçe butlarım üzerinde geziniyordu. Bacaklarını beni çağırırcasına araladığında onun da sevişmeye hazır olduğunu düşünerek harekete geçtim. Canını yakmadan ona sahip olmak istedimse de başaramadım. Sımsıkı kapalıydı. Bir kez daha denemek için bacaklarını iyice açtım. İnledi fakat yine kapalıydı. Kollarımı beline dolayıp kendime çektim. Bir türlü veremiyordu kendini bana. Göğüslerini emerek başımı kasıkların arasına gömüp onu heyecanlandırmaya çalıştım. Sonunda bütün gücümle itip içine girmeyi denedimse de her şey boşunaydı. Dizlerini kapatıp yana çekilirken, işin bitti mi diye sordu. Anlayamıyorum dedim. Ancak ameliyatla açılırım ben. Fakat hiçbir zaman ameliyat olmayı istemedim. Neden? Senin gibilerin yüzünden dedi ve giyinmeye başladı. Ona doğru uzandım, sert bir sesle "Yapma," dedi. "Bahiste kazandığını elde ettin işte. Fakat hiçbir zaman istediğini elde edemeyeceksin." Giyindi ve gitti.